Ayrım 11.
Sayfa 138. O gün ustam bana aydınlanma süreci sırasında akılları başlarından giden ve ondan sonra kendi güçleriyle müritlerinin güçlerini birbirinden ayırt edemez olan müneccimleri anlatmıştı. Müneccimler doğuda görmüş oldukları yıldızın yol göstericiliğinde yeni doğmuş olan Hazreti İsa'yı ziyarete gelen üç müneccim. Kitab-ı Mukaddes, Yeni Ahit, Matta 2:1-12. Gelenekte bazı büyük insanlar tanımıştım. Akılsız ermez bir biçimde nesnelere egemen olabilen üç büyük usta tanımıştım. Bunların arasında benim ustam da vardı. Gelecekte olacakların tamı tamına bilinmesi, daha önce bürünülen bedenlerin bilinmesi gibi mucizelere tanık olmuştum. Ustam, Arjantin'in Falkland adalarını istila etmesinden 2 ay önce Falkland Savaşı'ndan söz etmişti. Olacakları ayrıntılarıyla anlatmış, çatışmanın nedenlerini yıldızlar aracılığıyla açıklamıştı. Ama o günden sonra ustanın deyişiyle aydınlanma sürecinde akılları başlarından giden müneccimler olduğunu fark etmeye başlamıştım. Bunlar hemen her bakımdan, güçleri bakımından bile ustalarının eşitiydiler. Birinin zihnini o noktada yoğunlaştırarak bir tohumun 20 dakikada filiz vermesini sağladığını görmüştüm. Ama o ve başkaları daha önce birçok müridi deliliğe ve umarsızlığa sürüklemişler. Bu müritlerden bazılarının akıl hastanesine kaldırılması gerekmişti. Birinin de intihar ettiği biliniyordu. Bu ustalar geleneğin kara listesine alınmıştı ama onları denetlemek olanaksızdı. Birçoğunun bugün bile etkin olduklarını biliyorum. İşte tırmanılması olanaksız görünen Çağlayan'a bakarken bir an bunlar geçti aklımdan. Petrus'la ne kadar zamandır yolculuk yaptığımızı, köpeğin saldırısından hiç zarar görmememi, Petrus'un lokantada bize hizmet eden çocuk karşısında kendini kaybetmesini ve düğünde içki içmesini düşündüm. Yalnızca bu olayları hatırlayabiliyordum. Petrus, bu Çağlayan'dan yukarı tırmanamayacağım. Neden dersen çok basit, olanaksız da ondan. Bir şey demedi. Çimenlere oturdu, ben de yanına oturdum. 15 dakika kadar hiç konuşmadan oturduk. Petrus'un suskunluğu elimi kolumu bağlamıştı. İlk konuşan ben oldum. Petrus, oraya tırmanmak istemiyorum. Çünkü tırmanmaya kalkarsam düşeceğim. Ölmeyeceğimi biliyorum çünkü ölümümün yüzünü gördüğümde öleceğim günü de gördüm. Ama düşüp hayatım boyunca sakat kalabilirim. Paolo, Paolo, bana bakıp gülümsedi. Sen tümüyle değiştin. Sesinde biraz da olsa o yakıp kül eden sevgiden var. Gözlerin ışıl ışıl. Yola çıkmadan sana kayıtsız şartsız boyun eğeceğime dair ettiğim yemini bozduğumu mu söyleyeceksin? Yemini bozmuyorsun, korkmuyorsun ve tembel değilsin. Ama sana işe yaramaz bir emir verdiğimi de düşünmemelisin. Çağlayan'dan yukarı tırmanmak istemiyorsun çünkü kara müneccimleri düşünüyorsun. Yemini bozmuş değilsin çünkü karar verme yeteneğini kullandın. Bir hacının bu yeteneği kullanması hiçbir zaman engellenemez. Yukarıda da anlatıldığı gibi müritleriyle olan sihirli bağı kaybeden ustalara gelenekte bu ad verilir. Bu deyim yalnızca dünyevi güçler üstünde egemenlik kurduktan sonra öğrenme sürecini yarıda bırakan ustalar için de kullanılır. Bir kez daha bir Çağlayan'a, bir Petrus'a baktım. Oraya tırmanabilme şansım ne kadardı? Tartmaya çalışıyordum ama pek şansım olmadığını düşünüyordum. Dinle beni dedi Petrus. Ben senden önce tırmanacağım. Hem de hiçbir yeteneğimi kullanmadan ve başaracağım. Sırf ayaklarımı nereye basacağımı bilerek tırmanmayı başarırsam sen de tırmanmak zorunda kalacaksın. Karar verme özgürlüğü tanımıyorum sana. Benim tırmandığımı gördükten sonra tırmanmayı reddedersen işte o zaman yeminini bozmuş olacaksın. Lastik pabuçlarını çıkarmaya koyuldu. Benden en az 10 yaş büyüktü. O yüzden tırmanmayı başarırsa hiçbir bahanem kalmayacaktı. Çağlayan'a baktım ve tüylerim ürperdi. Ama Petrus yerinden kımıldamadı. Lastik pabuçlarını çıkarmasına karşın oturduğu yerden kalkmadı. Göğe bakıp 1502 yılında buradan birkaç kilometre ötede Hazreti Meryem bir çobana görünmüştü dedi. Bugün onun yortu günü. Yol Meryem'i yortusu ve ben ona zaferimi sunacağım. Beni dinlersen sen de aynı şeyi yap. Ona bir zafer sun. Ayaklarındaki ağrıyı ya da kayaların ellerinde açtığı yaraları değil. Bu dünyada herkes kefaret olarak yalnızca acılarını sunuyor. Gerçi bunun yanlış bir yanı yok ama bana sorarsan insanlar acılarından çok sevinçlerini sunsalar Meryem anamız daha mutlu olurdu. Konuşacak durumda değildim. Petrus'un duvara tırmanabileceğinden hala kuşkuluydum. Tüm bunların bir oyun olduğunu, söyledikleriyle beni oyuna getireceğini, sonunda da beni gerçekten yapmak istemediğim bir şey yapmaya ikna edeceğini düşünüyordum. Böylesi kuşkular içinde bir an gözlerimi kapadım ve yol bakiresine dua ettim. Petrus ve ben duvara tırmanmayı başarabilirsek bir gün buraya geri döneceğime söz verdim. Bugüne kadar öğrendiklerin ancak gerçek hayata geçerse bir anlam kazanacak. Santiago yolunu sana sıradan insanın yolu olarak tanımladığımı unutma. Bir kez söyledim bunu. Santiago yolunda da hayatta da bilgeliğin ancak bir engelin üstesinden gelinmesine yardımcı oluyorsa bir anlamı vardır. Çakılacak çiviler olmasaydı çekicin bu dünyada hiçbir anlamı kalmazdı. Çiviler olsa bile çekiç yalnızca bu çivileri iki vuruşla çakabilirim diye düşünmekle yetinseydi hiçbir işe yaramazdı. Çekicin eylemde bulunması gerekir. Kendini marangozun ellerine bırakması ve işlevini yerine getirmesi gerekir. Ustamın İtatia'daki sözlerini hatırladım. Kılıcın uzun süre kınında kalmasın ki paslanmasın. Rehberim, bugüne kadar öğrendiklerini uygulamaya dökeceğin yer Çağlayan dedi. Senden yana bir tek şey var. Öleceğin günü biliyorsun. Onun için nerede tutamak bulacağına hızla karar vermek zorunda kaldığında korku gücünü kırmayacak. Ama unutma ki sudan yararlanacaksın. İhtiyaç duyduğun şeyi suyu kullanarak sağlayacaksın. Unutma ki kötü bir düşünce ağır bastığında baş parmağına tırnağını saplamak zorundasın. Ve en önemlisi tırmanışın her anında yakıp kül eden sevgiden destek almak zorundasın. Çünkü attığın her adımı yönlendiren ve doğrulayan o sevgidir. Petrus sustu. Gömleğiyle şortunu çıkarıp çırılçıplak kaldı. Gölcüğün serin sularında tepeden tırnağa ıslandıktan sonra kollarını göğe açtı. Mutlu olduğunu görebiliyordum. Suyun serinliğinin ve çevremizi saran sisin yarattığı gök kuşaklarının tadına çıkarıyordu. Çağlayan'ın altına girmeden bir şey daha dedi. Bu Çağlayan sana nasıl usta olunacağını öğretecek. Şimdi tırmanmaya başlayacağım ama aramızda bir su perdesi olacak. Ben tırmanırken ellerimle nerelere tutunduğumu, ayaklarımla nerelere bastığımı görmeyeceksin. Senin gibi bir mürit asla rehberinin izinden gidemez. Sen kendi hayatını kendince yaşamalı, sorunlarını kendince çözmeli, engelleri kendince aşmalısın. Öğretmek, olanaklı olanı göstermektir yalnızca. Öğrenmekse onu kendin için olanaklı kılmaktır. Başka bir şey demeden Çağlayan'ın altına girip tırmanmaya başladı. Buzlu bir camın arkasındaymışçasına yalnızca karaltısı görünüyordu ama tırmandığını görebiliyordum. Tepeye doğru ağır ağır güçlükle ilerliyordu. Petrus doruğa yaklaştıkça sıranın bana geldiğini görerek daha da korkuyordum. Sonunda en korkunç an geldi. Tepeden dökülen suların arasından kenarlara tutunmadan yukarı çıkması gerekiyordu. Suyun basıncıyla kendini aşağıda bulacaktı ama Petrus'un başı tepede belirdi. Aşağı dökülen suları gümüş rengi bir pelerin gibi sırtına almıştı. Onu bir an görebildim çünkü gövdesini hızla yukarı çekti ve suların arasından tepedeki düzlüğe atıverdi kendini. Sonra onu bir süre göremedim. Sonunda ırmağın kıyısında belirdi. Tepeden tırnağa ıslanmış, gün ışığında pırıl pırıl parlıyor ve gülüyordu. Ellerini sallayarak "Hadi" diye bağırdı. "Sıra sende." Gerçekten sıra bendeydi. Ya başaracaktım ya da kılıcımdan sonsuza kadar vazgeçecektim. Giysilerimi çıkardım ve yol bakiresine bir kez daha yakardım. Sonra da gölcüye daldım. O kadar soğuktu ki bedenim kas katı kesildi ama hemen ardından hoş bir duyguya kapıldım. Gerçekten yaşadığımı duyumsadım. Hiç kafama takmadan dosdoğru Çağlayan'a ilerledim. Suyun başımın üstündeki ağırlığı bana yeniden gerçekliği hissettirdi. Gücümüze inanmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bizi zayıf düşüren o gerçeklik duygusuna geri döndürdü beni. Çağlayan'ın sandığımdan çok daha güçlü olduğunu görebiliyordum. Su doğrudan tepeme inmeye devam ederse ayaklarımı gölcüğün dibine sağlamca bassam bile beni alt edecekti. Çağlayan'ın içinden geçip bedenimin ancak sığdığı bir yerde suyla kaya arasında durdum. Duvara yapışmıştım. Oradan yapmam gereken işin sandığımdan çok daha kolay olduğunu görebiliyordum. Burada sular yere çarpmıyordu. Dümdüz bir duvar olarak gördüğüm şey aslında oyuklarla dolu bir duvardı. Duvarın düzlüğünden korkarak kılıcımdan vazgeçmek zorunda kalabileceğimi nasıl da düşünebilmiştim. Oysa daha önce kim bilir kaç kez tırmanmış olduğum bir kayayla karşı karşıyaydım. Petrus'un "Ben sana demedim mi, sorun çözüldü mü, basitliği karşısında şaşa kalırsın" dediğini duyar gibiydim. Yüzüm ıslak kayaya dönük tırmanmaya başladım. 10 dakika sonra doruğa iyice yaklaşmıştım. Bir tek engel kalmıştı. Son evre, suların tepeden kıvrılıp gölcüye yöneldiği yer. Beni açık havadan ayıran son düzlüğü aşamazsam tırmanırken elde ettiğim zaferin hiçbir değeri kalmayacaktı. Asıl tehlikeli yer de burasıydı ve Petrus'un burayı nasıl aştığını görememiştim. Yol bakiresine daha önce hiç duymadığım ama şimdi tüm inancımı ve tüm umutlarımı bağladığım bu Meryem Ana'ya bir kez daha dua ettim. Tepemden hızla akıp giden sulara önce ürkekçe saçlarımı değdirdim, sonra başımın tümünü daldırdım. Tümden suların içinde kalınca önümü doğru dürüst göremez oldum. Suyun gücünü hissetmeye başlayınca kayaya sımsıkı tutundum. Nefes alabilmek için başımı öne eğip bir boşluk oluşturdum. Ellerime ve ayaklarıma sonuna kadar güveniyordum. Ne de olsa ellerim eski bir kılıcı kavramış, ayaklarım Santiago yolunda yürümüştü. Onlar benim dostlarımdı, bana yardım ediyorlardı. Ama suyun çağaltısı sağır ediciydi ve nefes almakta güçlük çekmeye başlamıştım. Kafamı tepeden akan suların içine tutmaya kararlıydım. Birkaç saniye her şey karardı. Var gücümle ellerimi ve ayaklarımı tutundukları yerde tutmaya çabaladım ama suyun çağaltısı beni almış başka bir yere sürüklüyordu sanki. O anda olup bitenlerin hiç önemli olmadığı gizemli ve bir yere gücümü toplayabilsem varabileceğim bir yere. Orada artık ellerim ve ayaklarımla kayaya yapışmam için insanüstü bir çaba göstermem gerekmeyecekti. Yalnızca huzur ve sessizlik olacaktı. Ne ki ellerim ve ayaklarım teslim olmaya çağıran bu güdüye boyun eğmedi. Ölümcül bir çağrıya direnmişlerdi. Başım ırmağın içinden ağır ağır çıkmaya başladı. Bedenime karşı derin bir sevgiyle dolup taştım. Bedenim kılıcımın peşinde çağlayandan yukarı tırmanmak için giriştiğim bu çılgınca serüvende bana el veriyordu. Başım suların arasından tümüyle çıkınca tepemdeki parlak güneşi gördüm ve derin bir nefes aldım. Yepyeni bir güçle çevreme baktığımda biraz ileride başlangıçta yürüdüğümüz yaylayı gördüm, yolculuğun sonu. Kendimi yukarı atıp bir şeye tutunmak istiyor ama akan suların arasından tutunacak hiçbir şey göremiyordum. Tutunma isteği çok güçlüydü ama zafer anı henüz gelmemişti. Kendimi tutmam gerekiyordu. Tırmanışın en zor noktasındaydım. Suların göğsüme çarparak yarattığı basınç beni gerisin geri aşağıya sırf düşüme erişebilmek için terk etmeyi göze aldığım yere fırlatabilirdi. Ustaları ya da dostları düşünmenin zamanı değildi. Kayarsam Petrus beni tutar mı diye yanıma bakamıyordum. Burayı şimdiye kadar kim bilir kaç kere tırmanmıştır diye düşündüm. Burasının yardıma en çok ihtiyaç duyduğum yer olduğunu çok iyi biliyordur. Ama beni terk etmişti. Belki de terk etmemişti. Arkamda bir yerdeydi ama dengemi kaybetmemek için dönüp bakamıyordum. Her şeyi kendi başıma yapmam gerekiyordu. Zaferimi tek başıma kazanmalıydım. Ayaklarım ve bir elimle kayaya tutunurken öbür elimi suyun içine dolaştırdım. Zaten tüm gücümü kullandığım için daha fazla zorlanmak istemiyordum. Elim bunu bildiği için kendini teslim eden ama nereye gitmek istediğini bilen bir balık oldu. Çocukluğumda gördüğüm bir filmi hatırladım. Somon balıklarının hedeflerine varmak için çağlayanlardan aşağı atladıkları bir film. Kolum suyun gücünden yararlanarak yavaş yavaş yukarı kalktı. Sonunda birden özgür kaldı ve bir tutamak bulup bedenimin geri kalan bölümünün yazgısını belirleme görevini üstlendi. Elim filmdeki somon balığı gibi doruğun oradaki sulara daldı. Son kez yukarı fırlarken bana destek olacak bir yer arandı. Yüzyıllardır akan sular kayayı aşındırıp düzleştirmişti ama tutunacak bir yer olmalıydı. Petrus bulduğuna göre ben de bulabilirdim. Büyük bir acı duymaya başlamıştım çünkü artık başarmama yalnızca bir adım kaldığını biliyordum. Böyle anlarda insanın gücü tükenir gibi olur, insan kendine güvenini yitirir. Hayatımda birkaç kez son anda kaybetmiştim. Okyanusu geçmiş kıyıdaki pişmanlık dalgalarında boğulmuştum. Ama bu kez Santiago yolundaydım ve o eski deneyimler tekrar etmemeliydi. Kazanmak zorundaydım. Serbest elim pürüzsüz taşta kayıyor, basınç gittikçe artıyordu. Ayaklarım ve öteki elimin artık tutunamadığını, kas katı kesildiklerini hissediyordum. Sular hayalarıma da çarpıyor ve dayanılmaz bir acı veriyordu. Birden serbest elim kayada bir tutamak buldu. Gerçi büyük değildi, üstelik çıkmak istediğim yerin biraz uzağındaydı ama sırası geldiğinde öbür elime destek olabilirdi. Yerini kafamda belirledikten sonra serbest elimle arayışımı sürdürdüm. İlk çıkıntının az ötesinde tutunacak bir yer daha buldum. Burasıydı işte. Santiago'ya varmaya çalışan hacılara yüzyıllar boyunca tutamak olmuş yer burasıydı. Bunu görebiliyordum. Olağanca gücümle tutundum. Öteki elim serbest kalınca suyun gücüyle geriye itildi ama göğe doğru bir kavis çizerek uzandı ve tutunacak yeri buldu. Tüm gövdem çabucak kollarımın açtığı yoldan ilerledi ve kendimi yukarı attım. Son büyük adım atılmıştı. Gövdem suların içinden tümüyle çıkar çıkmaz yabanıl çağlayan güçlükle akan küçük bir suya dönüştü. Emekleyerek kıyıya çıktım ve bitkin bir biçimde serilip kaldım. Gövdem güneşte ısınırken bir kez daha kazandığımı, aşağıdaki gölcükte dururken olduğu gibi yaşadığımı düşündüm kendi kendime. Suların sesi arasında Petrus'un yaklaşan adımlarını duydum. Yerimden kalkıp ne kadar mutlu olduğumu göstermek istedimse de bitkin bedenim el vermedi. "Gevşe, dinlen biraz," dedi Petrus. "Ağır ağır nefes almaya çalış." Ağır ağır nefes alırken derin, deliksiz bir uykuya daldım. Uyandığımda güneş karşıya geçmiş, Petrus'a giyinmişti. Bana giysilerimi uzatıp yola koyulmamız gerektiğini söyledi. "Çok yorgunum," diye karşılık verdim. "Merak etme, çevrendeki her şeyden nasıl güç alacağını göstereceğim sana." Ve bana ram nefes alma egzersizini öğretti. Egzersizi 5 dakika yaptıktan sonra kendimi daha iyi hissettim, kalkıp giyindim, sırt çantamı aldım. "Petrus, buraya gel," dedi. Uçurumun kenarına gittim. Çağlayan ayaklarımın dibinden hızla akıp gidiyordu. "Buradan bakılınca aşağıdan göründüğünden çok daha kolay görünüyor," dedim. "Çok doğru. Sana ilk başta buradan gösterseydim seni yanıltmış olacaktım. Önündeki olanakları iyi değerlendiremeyebilirdin." Kendimi hala güçsüz hissettiğimi fark edince egzersizi bir kez daha yaptım. Çok geçmeden çevremi kuşatan tüm evren benimle uyum kurdu ve yüreğime doldu. Petrus'a ram nefes alma egzersizini neden daha önce öğretmediğini sordum. Santiago yolunda yürürken birçok kez kendimi yorgun ve bitkin hissetmiştim. Gülerek, "Çünkü hiç de bitkin görünmüyordun," dedi. Sonra da Astorga'da aldığım tereyağlı çöreklerden kalıp kalmadığını sordu. Ram nefes alma egzersizi. Ciğerlerindeki tüm havayı elden geldiğince boşalt. Sonra kollarını olabildiğince yukarıya kaldırırken havayı ağır ağır içine çek. Havayı içine çekerken zihnini sevgi, huzur ve evrenle uyumun gövdene girmesine yoğunlaştır. Çektiğin havayı içinde tut, kollarını tutabildiğin kadar yukarıda tut ve iç duyumlarınla dış dünya arasındaki uyumun keyfini sür. Nefesini tutamaz olduğunda ram sözcüğünü söyleyerek ciğerlerindeki havayı hızla boşalt. Bu egzersizi her seferinde 5 dakika uygula. Delilik. 3 gündür yürüyüş tempomuzu hızlandırmıştık. Petrus beni gün doğmadan uyandırıyor, günlük yürüyüşümüz akşam 9'dan önce son bulmuyordu. Rehberim siestaları kaldırdığından yalnızca çabucak bir şeyler atıştırmak için mola veriyorduk. Petrus'un benimle paylaşmadığı gizli bir programa uyuyormuş gibi bir hali vardı. Dahası davranışı tümüyle değişmişti. Önceleri bunun Çağlayan'ın oradaki duraksamamla ilgili olduğunu sanıyordum ama sonra onunla hiçbir ilgisi olmadığını anladım. Önüne gelene sinirleniyor, gün boyunca sık sık saatine bakıyordu. Bana zamanın hızını bizim yarattığımızı söyleyenin kendisi olduğunu hatırlattı. "Her geçen gün biraz daha bilgeleşiyorsun," diye yanıtladı. "Bakalım bu bilgeliği gerektiğinde kullanabilecek misin?" Bir öğleden sonra hızlı hızlı yürümekten o kadar yorgun düştüm ki yerimden kalkamadım. Petrus tişörtümü çıkarıp omurgamı oradaki bir ağacın gövdesine yaslamamı söyledi. Birkaç dakika öyle kaldıktan sonra kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Petrus bitkilerin özellikle de yaşlı ağaçların uyum saçtıklarını, sinir merkezlerinin bulunduğu yerleri bir ağaç gövdesine dayadığında insanın kendine daha uyumlu hissettiğini anlatmaya koyuldu. Saatlerce bitkilerin fiziksel, güç verici, ruhsal özelliklerini anlattı. Bütün bunları daha önce bir yerde okumuş olduğum için not almaya gerek duymadım. Ama Petrus'un anlattıkları bana kızdığını düşünmekten giderek vazgeçmemi sağladı. O günden sonra Petrus'un suskunluğunu daha saygılı karşıladım. O da belki de benim kaygımı kestirebildiği için hiç eksik olmayan aksiliği el verdiğince dostça davranmaya çalıştı. Bir sabah hani ise kupkuru kalmış bir ırmağın üstünden geçen koskocaman bir köprüye vardık. Bir pazar sabahının ilk saatleriydi. Bar ve hanlar henüz açılmamış olduğundan kahvaltı etmek üzere oracağa oturduk. Sohbet olsun diye insanlar ve doğa aynı ölçüde kaprisli dedim. Çok güzel köprüler yapıyoruz, sonra doğa ana tutuyor, o köprülerin altından geçen ırmakların yataklarını değiştiriyor. Kuraklıktan dedi. Hadi sandviçini bitir de yola koyulalım. Neden bu kadar acele ettiğimizi soracak oldum. Ne zamandır Santiago yolundayız. İtalya'da bir süre işi yarım bıraktığımı söylemiştim sana. Bir an önce geri dönmek zorundayım. Açıklaması bana pek inandırıcı gelmedi. Dedikleri doğru olabilirdi ama tek sorun bu değildi. Söylediklerini sorgulamaya başladığımda hemen konuyu değiştirdi. Bu köprü hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey diye yanıtladım ama kuraklık da olsa köprü çok büyük. Bence ırmak yatağını değiştirmiş. Bu konuda bir şey diyemem dedi ama Santiago yolunda burası Onur Geçidi diye bilinir. Çevremizdeki bu tarlalarda bir zamanlar Suevlerle Vizigotlar, daha sonra da 3. Alfonso'yla Maripliler arasında kanlı çarpışmalar meydana gelmiş. Köprü belki de onca kan akıp gitsin de kent kana boğulmasın diye bu kadar büyük yapılmıştır. Aklı sıra kara mizah yapmaya çalışıyordu. Gülmediğimi görünce bir an sustu, sonra gel gelelim dedi, bu köprü adını Vizigot sürülerinden ya da 3. Alfonso'nun zafer naralarından almamış. Bu köprüye adını veren yine bir aşk ve ölüm öyküsü. Santiago yolunun ilk çağlarında hacılar, rahipler, soylular, hatta krallar Aziz'in yüzü suyu hürmetine Avrupa'nın dört bir yanından buraya gelirlermiş. O yüzden haydutlar ve soyguncular da akın etmişler buralara. Sayısız hacı kervanı soyguna uğramış, yalnız başlarına yolculuk yapanlar korkunç cinayetlere kurban gitmişler. Tıpkı bugün olduğu gibi diye geçirdim aklımdan. Bu soygun ve cinayetler yüzünden bazı soylular hacıları korumaya karar vermişler. Her soylu yolun bir bölümünü korumayı üstlenmiş. Ama ırmaklar nasıl yatak değiştirirse insanların ülküleri de öyle değişir. Şövalyeler haydutları ürkütüp kaçırmakla yetinmemişler. Bir süre sonra Santiago yolunun en güçlüsü, en cesuru benim diye birbirleriyle dalaşmaya başlamışlar. Çok geçmeden de birbirleriyle savaşa tutuşmuşlar. Meydanı boş bulan soyguncular da Santiago yolunda yeniden at oynatmaya başlamışlar. Bu uzun bir zaman böyle sürüp gitmiş. Ta ki 1434 yılında Leon kentinde yaşayan bir soylu bir kadına aşık oluncaya kadar. Don Suero de Quinon adında bu adam hem çok güçlü hem de çok zenginmiş. Kadının kalbini kazanmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış ama tarihin adını unuttuğu o kadın o büyük aşka kayıtsız kalmış.